Atiye Bey, merhaba.
Merhabalar, merhabalar,
İyi haftalar. Uykusuz musunuz?
canım sıkıldı.
Pazartesi sabahı.
Yok be kardeşim, hafta sonu ne operasyon var ne bir şey, yani böyle olmaz ki ya. Nasıl kapıyı açtım ama?
Tabii bundan sonra pazartesi sabahı çekim yapacağız.
Olmaz, borsa açık ya. Ha, pazartesi.
Operasyon mu sandınız?
Güzel başladık yayına. Güzel başladık
Bundan
yayına.
sonra pazartesi, cuma sizin yeni yayın döneminde. Günü
Pazartesi.
ve cuma yayın
Okey.
günleriniz.
Tabii.
Seyircilerimize söylerim. Mesele Ekonomi'de yeni isimler olacak yeni sezonda, ama sürpriz.
Mesele Ekonomi hakikaten yani gururla paydaşı olduğum bir kurum. Başkası da yok böyle. Olacağını da pek
Çok
zannetmiyorum.
teşekkür
Herkesin
ederiz.
bizi izlemesini ve böyle bir şeylere basıp böyle bir ziller miller çalıyor. Ne
Evet.
oluyor?
Hepsine
Ha,
bassınlar.
subscribe.
Subscribe ve bildirim.
Bildirim, evet
Notification.
ya.
Diyelim ve sponsorumuz Info Yatırım'ın akıllı uygulaması
Aa,
Infox'a teşekkür ederiz.
evet sevgili dostlarıma ben de çok teşekkür ediyorum.
Şimdi Atilla Bey, başlayalım mı?
Tabii ki.
Ekonominin sakin olduğu günler geçiyoruz. Normal zaten Ağustos'un son iki
Ha.
haftası. Neden bu Amerika'ya tatile mi gidiyor? Neden Ağustos'un son iki haftası sakinleşiyor piyasa?
Evet. Yani yalnız Amerika değil, yani Anglo-Sakson dünyasında gayet uzun tatiller. 2-3 hafta masaya bir tane nöbetçi bırakırlar. Bu yüzden de yani böyle büyük parası olan tek bir spekülatör piyasalarda ekonomik temellerle veya haber akımıyla uyuşmayan hareketler yaratabilir. Çok dikkatli olmak lazım. Bunlar çok sığ piyasalar olur Ağustos'ta. Hatta krizlerin nüveleri de Ağustos aylarında atılır. O yüzden bu ay olan hareketlere çok dikkat, yani çok fazla dikkat etmemek lazım. Bizde de Türkiye'ye sıcak para girişi anlamında yavaş yavaş güzel şeyler oluyor ama Ağustos'ta çok fazla olmaz yani. Eylül'den itibaren eğer hiç beklemediğim karamsar bir olay olmazsa Türkiye'ye para girişleri devam edecek.
Hiç beklemediğiniz karamsar olay mesela ne?
Vallahi sana söyleyeyim, siyasal şoklar değil. Allah göstermesin. Yani bunu söylemek bile belki aptallık ama deprem be kardeşim ya.
Tabii şimdi...
Ama abi oluyor, ben ne yapayım ki yani? Bir Balıkesir'de oluyor, şurada oluyor, burada oluyor. İkincisi Allah liderlerimizin sağlığına bir zarar vermesin. Bunu da bir tek söyleyen ben değilim. YouTube'da 20 tane içerik var. İnşallah 10 bin sene daha yaşarlar.
Niye siyasi şok diye?
Çünkü siyasi şokları artık halkımız aldırmıyor. Bunu yani piyasa davranışlarından görebiliyoruz. İşte Ekrem İmamoğlu şokunun Merkez Bankası rezervlerinde ki Türkiye'nin en önemli göstergelerinden biridir. Yarattığı şoku gördük ama arkasından kaç tane operasyon, kaç tane belediye başkanı tutuklandı. Başka çok daha işte skandalların hepsini
Tabii
görüyoruz yani
canım.
belediye başkan. Bunların hiçbiri birikimci davranışlarını değiştirmedi. Bu noktadan sonra da değiştireceğini zannetmiyorum açıkçası. Bir tek işte bu 11 Eylül'de CHP davası var.
15 sene.
15
5.
15'ine atıldı. Özür dilerim. Orada da karar çıkmayabilir. Bence çıkacak.
Evet.
Kemal Kılıçdaroğlu'na devredilmesini bekliyorum.
Ciddi
Çünkü
misiniz?
evet. Neden? Sebebi de basit. Bu parti içi kavgayı yükseltir ama Türkiye çapında çok büyük bir sorun yaratmaz. Yani insanlar derler ki tamam bu çok kötü bir şey ama sonuçta parti eski başkanına döndü. Yani parti partiye kaldı ama bir kayyum heyeti atanırsa o zaman hoş olmayan hadiseler olabilir. Belki bu yatırımcı hissiyatını bozabilir.
Ama şimdi CHP kayyum atanması, yani Kılıçdaroğlu atanması neyse, işte komisyon ne yapacak? Komisyon ne olursa MHP ne olacak? Cumhur İttifakı ne olacak?
Oraya
Bunun böyle
gelelim.
bir domino efekti yaratmaz mı siyasette? Bu piyasa için riskli değil mi?
Vallahi ben yani gördüğüm kanıtlardan konuşabilirim. Olmuyor işte. Özlem Hanım'ın AKP'ye geçmesi, Beyoğlu Belediye Başkanı'nın tutuklanması. Biz günlük olarak Merkez Bankası bilançosunu takip ediyoruz. Geçen hafta zannederim rekora yaklaştı.
Evet.
Ondan sonra veri açıklanmayan günlerde de 1-2,5 milyar dolar daha arttı. Demek ki kimse aldırmıyor.
Neden?
Bir Türk insanının ben evimde mutlu olayım, diğer siyasi gelişmeler beni pek etkilemez veyahut da benim yapabileceğim hiçbir şey yok anlayışı var. İkincisi bu siyasal şoklarla piyasa ve ekonomiye yansımalar arasında Merkez Bankası çok güçlü rezervleriyle ciddi bir duvar koydu. Yani enflasyon raporunda da söylediler. Değerli Türk lirası devam edecek. Bu konuda hiçbir taviz yok. Ve bunu koruyacak kadar da, yani bunu savunacak kadar da çok güçlü rezervleri var. Dolayısıyla yani makul insanlar, hani siyasi görüşleri ne olursa olsun, siyasette şoklar olabilir ama ben kendi para kazanmama bakayım. Ben Türk lirasında daha iyi para kazanacağım. O yüzden de hiç aldırmıyorum.
Peki bir umursamazlık durumu Türkiye için bir şans mı yoksa kötülük mü?
Çok büyük kötülük. Geçen hafta Ersan Öğmen'i konuştuk yani.
Altan Öğmen.
Altan Öğmen. Çok özür diliyorum. Abisi de çok kıymetli bir insandı. Çok genç yaşta rahmetli oldu. Türkiye'nin garip bir özelliği var. Demokrasi savaşarak kazanılır. İşte İngiltere'de Magna Carta'dan, Amerika'da İngilizlere kolonyal savaştan sonra bir 100 yılda kendi işlerindeki çatışmalardan Türkiye'de demokrasi hep tepeden verilmiş. Dolayısıyla insanlar bunun kıymetini bilmiyorlar. Daha doğrusu alışmamışlar. O yüzden de pek kafalarına takmıyorlar böyle şeyleri. Yani bu bir kültür meselesi. Biz sınıf kavgası da yaşayan bir toplum değiliz. Şimdi AKP ve CHP hangi sınıfı temsil ediyor sence? İşçi sınıfını mı, kapitalist sınıfı mı, işte küçük orta ölçekli sınıfı mı? Bakarsan bunları göremeyeceksin. Bizde ideolojileri temsil eden partiler var. Bu yüzden de siyasetin gerçekleriyle ekonominin, hayatın gerçekleri tamamen birbirinden kopmuş durumda. İnsanlar siyasete hiçbir etki yapamayacaklarını bildikleri için pek aldırmıyorlar diye düşünüyorum. Türk halkını eleştirmek açısından değil. Bunun değişmesi için çok yoğun, belki bir 10 yıl sürecek, toplumun çeşitli sivil toplum örgütlerini ya da partilerle birleşerek demokrasiyi savunmak veyahut da demokratik haklarını elde etmek için bir savaş vermeleri. Savaş derken barışçıl mücadele anlamda kastediyorum. Belki olur, bilemiyorum. Bazı anketlerde adalet eksikliğinin hızla yükselen bir sorun olduğunu görüyoruz. Ama bütün bunların bir sokağa yansımasını görmüyoruz açıkçası. Yani 16-18 milyon emeklimiz var. Çoğu aç, toplanıp sokaklara çıkmıyorlar. İşte kamu işçileri galiba bir iş bırakma yapacaklar ama devamı gelecek mi? Ondan da emin değilim.
Sahte diploma çıkıyor, hiçbir şey yok. Gerçekten tepkisizlik inanılmaz bir noktada Türkiye'de. Bu korkudan mı sizce? Yani toplumun tepki göstermemesi ana sebebi, özellikle Gezi'ye başlayan korku süreci mi?
Korku boyutu var ama onun dışında, yani bu benim naçizane bir teşhisim. İlber Oltaylı hocamız inşallah beni pataklamaz. Türk toplumu, yani Türk kelimesi çıktığından beri ilk defa Çin kaynaklarında bahsedilmiş. Devlet ve bayrak etrafında toplanan ve otoriteye itaat eden, otoriteye çok büyük saygı gösteren bir yapıya sahip. Özellikle Anglo-Sakson, hatta Alman ve İskandinav toplumlarına da bakarsan devletin insanların hizmetinde olduğu ve insanların sürekli olarak çatışarak, kendi aralarında münakaşa ederek bir sonuca vardığı değişik bir toplum yapısı görüyoruz. Bunlar tarihi gerçekler. Çok kolay da değiştirmek olmuyor. Bugün yani sana söyleyeyim, Allah göstermesin, öyle bir şey olacağını da zannetme. İsrail Türkiye'ye bir saldırsa AKP'nin oy oranı %60'a çıkar. Yani insanlar bu şekilde davranıyorlar.
Atilla Bey, küçük bir parantez açıp info yatırımın Türkiye'de ilk olan bir yatırım aracından bahsedelim istiyorsanız. Info yatırımın Brent Petrol sertifikası.
Çok enteresan bir ürün. Türkiye'de bir benzeri yok. Ve çok gerekli bir ürün. Brent Petrol üzerine oynamak isteyenler yurt dışında işte Brent Petrol futures'ları alıp satarlardı. Şimdi artık sıfır komisyonla bunu Infox sayesinde çevrim içi şubesi Info'nun yapabiliyorlar. Yani tabii ben kimseye yatırım yapım falan demiyorum ama Brent Petrol'de çok enteresan gelişmeler oluyor. Bunları takip etmek, bunlardan yararlanmak için bu sertifika gerçekten likiditesi yani 7/24 ve sıfır komisyonla yapılabiliyor. Borsada da kote galiba.
Bu aynı zamanda Borsa İstanbul'da işlem gören kadrajsız ilk ve tek Brent Petrol yatırım ürünü.
Burada bir şey daha var tabii. Yani biz burada bireysel izleyicilerimize konuşuyoruz. Aslında bu kurumsallar için çok faydalı. Çünkü herkes petrol kullanıyor. Petrol fiyatlarını hedge etmek anlamında çok faydalı olabilir.
Yeni bir ürün. Birebir Brent Petrol endeksi. Komisyon işlem ücreti yok. Kodunu da söyleyeyim. BPBAA.C. Onu da zaten açıklamak
istiyoruz. Onu da aşağıdaki linklerde bulabiliriz.
Petrolün gücünü portföyüne katmak isteyenler için infovalant.com internet sitesine girip araştırabilir galiba. Evet. Onu da sevgilim. Dediğimiz gibi yatırım tavsiyesi değildi ama Brent Petrol hepimizin hayatında olan, bir şey. O yüzden herkese bakmanı ve bir incelemeni rica ederim. Şimdi ekonomiye biraz daha geri dönerim. Borsada 282 şirketin 137 tanesi zarar açıklamış. Geçen sene bu oran %36'ymış. Bu sene %48 yükselmiş. Evet. 12 puanlık bir artış var. Borsada zarar eden şirketler sayısı, şirket sayısında.
Ya çok garip. Neden?
Az mı?
Efendim?
Az mı?
Hayır, zarar etmeleri çok garip. Sebebi de gayet basit. Betam, Bahçeşehir bir araştırma enstitüsü, araştırma yapıyor. Onların Nowcast dedikleri, işte günlük verileri toplayarak milli gelir hesabı yaptıkları bir model var. 1 Eylül'de açıklanacak ikinci çeyreğin milli geliri. %5.2 büyümüş olacak Türkiye ekonomisi.
Nasıl ya?
Yani çeyrek, ikinci çeyrek itibariyle son bir
yılda. Son bir sene 5.5.
5.2 birinci çeyrekten ikinci çeyreğe de 1.1, onun da yıllığı takriben 4.5'a denk geliyor. Böyle bir ortamda şirketler nasıl zarar ediyor? Sen bana anlatsana.
Siz de bana nasıl Türkiye ekonomisi büyüyor onu anlatır mısınız?
Yani şimdi bunu TÜİK söylese pek ciddiye almam. Ama tabii Betam tarafsızlığını, yani siyaset dışı oluşunu ispatlamış bir durumda. En azından eldeki resmi verilere dayanarak nasıl büyüyor, nasıl büyüdüğünü ben gayet iyi biliyorum.
Anlatmayın. Şaka yapayım, anlatacağım.
Ya kardeşim, yani Türkiye'de kayıt altına alınamayan çok ciddi para var ve resmi kayıtlara girmediği için de biz göremiyoruz. İşte diyorsun, yok tüketici güveni azaldı, yok perakende satışlar azaldı falan, ama bütün bunların hepsi resmi kayıtlar. Bu geçen gün yine Ekrem İmamoğlu davası ile ilgili bir şey okuyorum. 20 yıl önce bir ev satmış galiba. Sattığı bedelle, yani tapuda gösterilen değerle gerçek değer arasında fark var. Var, hepimizde var. Peki nereye gidiyor o para? O para kayıtsız olarak ekonomiye akmaya devam ediyor. Mafyası var, keyif verici maddeler ticareti var ki 20 ila 50 milyar dolar arası Türkiye'ye bir gelir getirdiği söyleniyor.
Sınır ticareti var.
Sınırsız ticaret var. Bütün bunları TÜİK hesaplamaya çalışıyor ama bence onlar da beceremiyorlar. Dolayısıyla para sürekli olarak ekonomide. Şimdi şöyle basit bir örnek vereyim. Ben mafya lideri Atilla Eşya'da, büyük mafya lideri. İşte ne bileyim, şuradan buradan 100 milyar para toplamışım. Şimdi ben bunu harcayacağım. Bankaya koyamam. Kayda girmez. Fatura isteyemem. Kayda girmez. Ama harcıyorum. Harcadığım insan da bunu tabii ki devlete bildirmiyor. Dolayısıyla görünenin çok ötesinde bir ekonomi var. Resmi rakamlara bakarsan Temmuz ayında biraz yavaşlıyor ekonomi. Ama ben pek inandırıcı bulmuyorum açıkçası. Yani Türkiye ekonomisi bu sebeplerden dolayı işte %3 civarında bir büyümeyle yoluna devam eder. Bu ortamda eğer şirketler kar edemiyorsa tabii, yani şirketin içinde bulunduğu endüstrinin kendine özel şartları vardır. Kar edemiyordur. Buna bir şey demiyorum. Ama genelde şirketin stratejilerini ve operasyonel faaliyetlerini gözden geçirmeleri gerekiyor.
Ama Atilla ve ben büyük firmalarda çalışan insanlarla konuşuyorum, arkadaşlarımla. Maaş zammı almayan, işten çıkartma olan, cirosu geçen seneye göre neredeyse aynı kalan bir sürü şirket var. Buna büyük şirketler, küçük şirketler diye. Her işlemi legal ve resmi yapan şirketlerden bahsediyor.
Evet, ama bu şirketin elinden geleni yaptığını, buna rağmen kar etmediğini göstermez. Maalesef şirketler kendi hatalarını, bazıları itiraf etmek veya bunları düzeltmek yerine en kolay yola sapıyorlar. İşte araştırma geliştirme giderlerini kısmak, elemanları işten çıkartmak veyahut da yani üretmeden zam yapmak. Türkiye'de iş dünyasını ben beğeniyorum. Bence dünyanın en dinamik şirket yapısından birine sahibiz. Ama kolektif yönetim ve profesyonel yönetim eksikliği hala devam ediyor. Bunu FX riskinin hedge edilmesinden, gereksiz alanlarda yatırım yapmaya teşvik almak için hiçbir getirisi olmayan alanlara girmeye kadar pek çok şeyde görüyoruz.
Şimdi Özgü Öner gazete okuyacağını yazmış. Sizin çok sevdiğiniz bir konuyu yazmış. Ne sizce? Zengozur değil. Onu söyleyeyim.
İflaslar.
Evet.
Konu iflaslar.
Şimdi demiş ki Özge, kısaca özetleyeyim. Geçici mühlet %108, kesin mühlet %236 ve iflas %101.60. Geçen sene göre kıyaslıyor bunları. Borsadaki zararı birleştirirsek bunu, hala da sıkıntı görmüyor musunuz?
Ya sıkıntı var, sıkıntıyı kim inkar edebilir ki? Ama Türkiye'de özel sektörün yapısını tehdit eden, Türkiye ekonomisini çökertmeye götürecek bir sorun görmüyorum. Bir de uluslararası örneklere bakmak lazım. İşte Allianz ve başka reinsürans şirketleri sürekli olarak dünya iflas rakamlarını takip ederler. İflaslar dünyanın her yerinde artacak. Çok basit bir sebebi var. Amerika'yı örnek alalım. 5'e 6'ya kadar çıktı enflasyon. %2'de büyüme sayalım. Cirolarda en az %8 artacak. Şimdi 3'e indi. 1,5'da büyüme katsan 4,5. Şirketler bunlara adapte olamıyor. Aynı zamanda bu yapay zeka yüzünden sürekli olarak iş dünyasının ekosistemi değiştiği için şirketler adapte olamıyorlar. Bu iflaslar devam edecek. Hatta artarak 2026 yılında artarak devam edecek. Yani sen Türkiye'yi konuşuyorsun. Abi Çin'de elektrikli oto şirketlerinin yarısı iflas etmiş durumda. Devlet kurtarıyor yani. Bunlar kapitalist dünyanın gerçekleri. Türkiye'de dediğim gibi 10 bin temposuna varmazsa endişelenmem. Bazı şirketlerin zaten iflas etmesi lazım. Veyahut da kendi işlerini tasfiye etmeleri lazım. Ama Türkiye'de bir şirketin tasfiyesi hukuki olarak o kadar zor ki iflas konkordata yoluna gidiyorlar. Hayır, hiçbir şekilde kaygılı. Yani Türkiye ekonomisinin geleceği açısından kaygılı değilim. Şirketlerin kaderleri açısından ve kaybettikleri istihdam açısından gerçekten çok endişeliyim. Yani istihdam geri alınamayacak bir şey. Ama bana bunları anlatmasınlar yani. Şirketler oturup düşünmek zorundalar. Biz yeni dünyaya nasıl adaptasyon sağlayacağız? Ben yapay zeka ile ne yapıyorum? Bugün artık Amerika Birleşik Devletleri'nde bütün hizmet sektörlerinde yapay zeka kullanılıyor ve disruptor dediğimiz oyun bozucu bir etki yapıyor. Şimdi yavaş yavaş yapay zeka ile çalışan robotların icatıyla birlikte imalat sanayine doğru geçmeye başlıyor. Neresindeyiz biz bu hikayenin?
Hiçbir yerinde değiliz.
Hiçbir yerinde değiliz. Tamam, peki olmayabiliriz. Biz o zaman dünyanın tedarik zincirlerine entegre olalım. Onun neresindeyiz? Var tabii, çok büyük şirketlerimiz var. Büyük ortaklıklar var ama genel olarak baktığımızda işte bizdeki KOBİ ağırlıklı yapı zaten buna entegre olmaya müsait değil. Yani Türkiye'de çok şeyler değişecek. Bir, KOBİ'lere falan karşı değilim, kimse anlamasın yani. Bunların çoğu ortadan kalkacak veyahut da daha büyük şirketler tarafından satın alınacak. İkincisi, Güven Sak söylemişti yani. Ya bir tedarik zincirinin parçası olacaksın ya da içinden boru hattı geçecek diye. Türkiye'ye buna turizm ve gıda sanayinde ekleyebiliriz. Bu konularda çok ciddi atılımlar yapılması lazım. Bunlar olmadan Türkiye'de iflasların devam ettiğini göreceğiz yani.
Tabii şimdi bir şirket yöneticisi veya sahibi olduğunuzu düşünün. Şimdi tabii Türkiye'deki şirketler işte faizle, döviz kuruna çok odaklanmış vaziyetteler. Yani bu yapay zeka ve benzeri teknolojik gelişimleri aynı derece takip etmiyorlar. Bu onların hatası mı? Onların eksikliği mi? Yoksa burada o vizyon çizecek biraz da ülke yönetenler mi?
Ya tabii senin söylediğine biz sanayi politikası diyoruz. Yani devletin belli sektörleri teşvik etmesi, işte belli sektörlere de önem vermemesi veyahut da serbest piyasaya bırakması. Bir ara bu ekonomi literatüründe tukaka olmuştu. Bırakın serbest piyasa denmişti. Biden'dan beri sanayi politikası yeniden gündeme geldi. Çin sayesinde, çünkü Çin çok kuvvetli bir sanayi politikası izliyor. Tabii ki devletin ciddi bir sanayi politikası izlemesi lazım. Ama bizde benim görebildiğim kadarıyla sanayi politikası hala eski sektörleri desteklemek üzerine. Sanayi politikasının işte bu sosyal medya, yapay zekaya bağlı hizmetler konusunda yaptığı hiçbir şey yok. Çok, yine kendimden örnek vereyim. Yani benim 2-3 tane sistem var işte.
Büyütme, site derken?
Web sitesi.
Ha, ben de emlak sitesi.
Ya tabii yani, ya girme baba bu konulara ya.
Vergi çıkacak.
Girme yani, Allah rıza.
Site değil mi?
Bir rayiç değeri var, bir defter değeri var. Devletin düşünmesi lazım. Ben büyüyecek sanayilere teşvik vermek zorundayım. Bir tek bunu savunmaya yapıyorum. Dediğim gibi kendi sistemde ben büyütmek istiyorum. Eleman çalıştırmak istiyorum ama full time eleman çalıştırmaya imkanım yok. Asgari ücret ödesem dahi doktor bulundurma mecburiyeti var. İşte onlara bir sigorta hizmeti sağlamak zorundasın. Bunlardan vazgeçilmeli. İşçi sendikaları bu yarı zamanlı çalış.
Dayak yiyeceksiniz. Evet. Kesmem, koyarım, sonra ilginç yersiniz.
Ya kardeşim, yarı zamanlı çalışma yine sendikalı olsun ya. Şu anda işçilerin ihtiyacı artık...
25 bine asgari ücret. Yarı zamanlı çalışma 13 binden vereceksiniz insanlara.
Evet, ama başka işler de yapabilir. Yarı zamanlı çalıştırmak demek başka işler de yapabilecek anlamına geliyor. Dünyanın gerçekleri bu. Yani ben bunları kendi kafamdan uydurup kendi kafamda ideal bir senaryo çizmiyorum ki. Dünyanın her yerinde böyle çalışıyor. Pek çok insan artık 2-3 işte birden çalışıyor. Çünkü dünya değişti. O eski, yani bizde mesela Ereğli örnek olarak söylüyorum, ya da herhangi bir holdingde Eczacıbaşı, Sabancı. 22-23 yaşında girersin, 60 yaşında. Yani öyle bir model kalmadı artık. İnsanlar bu gerçeklere adapte olmak zorunda. Devletin hızla yapay zeka ve yeni teknolojilere bağlı olan sektörlerdeki vergileri düşürüp oradaki kuralları esnek çalışmaya göre ayarlaması ve arkasından, tabii öyle bir devletimiz yok, onların sendikalaşarak onların ihtiyaçlarına karşılık vermesi lazım. Mesela nedir bu? Ücret değil kardeşim ya. Sendika ücretle karşıma gelmesin. Sendika sağlık sigortasıyla karşıma gelsin. Çünkü en büyük eksiklik bu. Sağlık sigortası, yani yarı zamanlı çalışanlar sağlık sigortası edinmekte çok büyük güçlük çekiyorlar. Çünkü çok pahalı. Devletin sağladığı sağlık hizmetleri de belli.
CHP Aydın miting yapıyor.
Evet.
Özlem Çerçioğlu'na karşı ve protesto mitingi tabii ki. Cansa'da topukladı yukarı doğru. Güzel bir trade fırsatı yarattı. Bir şey demiyor musunuz?
Ya hafta sonu izliyorum.
Mücahit birinci de gitmiş, onu söylüyor. Mücahit Bey de partiden istifa etti.
Evet. Neyse. Ama bu arada Muğla Belediye Başkanı'na kanca taktılar.
Öyle miyim? Tabii. İnkar etti ama.
Hayır, kanca taktılar diyorum zaten.
Mansur Yavaş da hakkında iddia vardı.
Evet, evet.
İkisi de yalanlar.
Bunları da söylemiştik. Bu devam edecek. Yani dosya koyacaklar, tehdit edecekler ya da para teklif edecekler. Geçmesi için.
Kabul etmeni içeri mi?
Evet. Yani Mansur Yavaş da, hatta Özgür Özel de hapis görebilir.
Ama Atilla Bey, siz bundan bir iki ay önce işte en kötü senaryonuzun bu olduğunu söylemiştiniz zaten. Evet. Ve böyle olursa da ekonominin buna bir dayanamayacağını uzun süre söylemiştiniz. Yanlış mı hatırlıyorum?
Şimdi o noktaya gelirse tabii Özgür Özel'in içeri atılması
ve Mansur Yavaş,
Allah göstermesi yani. Çok kötü bir şey. Bütün bu senaryoların bir tek soru işareti olan noktası var. MHP çok rahatsız. Çok yani bunu artık açık açık görüyoruz. MHP'nin elini masaya vurup ya yeter artık demesi, bu sorunları çözmeye yeter. Çünkü şu anda bu operasyonların hedeflerinden birisi de CHP'yi bu komisyondan kaçırmak. Tabii. Kendi aralarında halletmek. Çok da akılcı bir strateji değil. Çünkü benim takip ettiğim kadarıyla DEM'le CHP hemen hemen her konuda aynı fikirdeler. Onları ayrıştırmayı beceremediler. Ve MHP de niye yani bu kadar tepkili? MHP Sayın Bahçeli en azından eski devlet geleneğini temsil ediyor. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi bunun bir iç kargaşaya dönüşmesinden çok endişeli. Belki de devlet, yani varsa, kaldıysa derin devlet, bilmiyorum, Bahçeli'ye söylüyor yani Erdoğan'a yapmasın diye. Bir noktada masaya yumruğunu vurabilir. Belki bir Bahçeli-Erdoğan zirvesi görebiliriz. Zaten yani komisyon faaliyetlerine devam etse de PKK halledildi bence, ama Suriye'de işler hiç iyiye gitmiyor. Orayı silahsızlandıramıyorlar. Yine bir askeri müdahale tehdidi var. Tabii ki Türk Silahlı Kuvvetleri oradaki Kürt yapılanmasını bir günde ezer geçer, ama Kobani olaylarını hatırlayalım. Suriye'deki Kürt kardeşlerimizle Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz arasında çok ciddi ailevi ve akrabalık yakınlıkları var.
Son olarak kısaca Trump ve Putin'in Alaska'daki zirvesinden bahsederim. Magazin olarak da bahsedebilirsiniz. Yani
büyük ilaç. Bir zafer.
Kim için? Trump.
Putin için. NATO değil mi?
Evet.
Amerika'da NATO'nun içinde. NATO'nun diğer bütün ülkeleri savaş susuşu ilan etmiş durumda Putin'i. Avrupa'ya girdiği anda tevkif edilecek.
Alaska'ya gidiyor.
Alaska'ya gidiyor. Trump davet ediyor. Hiçbir şey çıkmıyor zirveden.
B-12 uçmuş üstünden falan. Çok konuşuyordu.
Evet abi. Zırhlı araca bindirmiş, evet. Götürmüş. 10 üzerinden 10 demiş. CIA dokümanları ortalara dökülmüş falan. Hiçbir şey çıkmadı. Çıkmasına da imkan yok. Çünkü Putin, Trump'ın bir süre sonra sıkılıp bu konudan vazgeçeceğini biliyor. Ayrıca cephede başarılar elde ediyor. Savaşı sonuna kadar sürdürecek. Onun tek istediği bu zirveye giderken bir kabul görmek. Yani Trump gibi bir lider tarafından ağırlanmak tabii itibarını yükseltiyor. İkincisi bu ambargoları veyahut da yaptırımları engellemek. O da oldu zaten. Dikkat edersen ya da izleyicilerimiz dikkat ederse bu görüşmeden önce Trump çok ağır konuşuyordu. Yani ben bunu mahvedeceğim. Hiçbir şey olmadı. 90 gün daha erteledi. Dolayısıyla hiçbir şey çıkmadı. Bundan sonra da çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi Avrupa'nın çok ciddi bir şekilde silahlanmaya yatırım yaptığını ve Türkiye'ye biraz daha yaklaştığını göreceğiz. Ukrayna teslim olmaz. Ukrayna cephede mesafe kaybeder. Belki Donbas dediğimiz bölgenin tamamını da kaybedebilir. Ama haberleri takip edersen Ukrayna, Rusya'nın savaş sanayine çok ağır zararlar veriyor. Şu anda Rusya'nın rafineri kapasitesinin %10-15'i dronlar tarafından imha edilmiş durumda. Yakında boru hatlarına da saldırı gelmeye başlayacak. Orası Suriye'ye dönecek ya da Afganistan'a.
O kadar.
Gitmesine imkan yok. Çünkü Putin'in yani ben insan kaybederim, malzeme kaybederim diye bir sıkıntısı yok. Ukraynalıların da teslim olmaya niyeti yok. Amerika yardımı kesemez. Çünkü bu zirveden sonra Trump'ın kendi tabanından çok ağır eleştiriler geldi. Hiçbir şey elde edemedin, niye bu adamı çağırdın diye. Dediğim gibi Avrupa bir ders oldu bu onlara. Üç misli arttırmışlar silah fabrikalarının kapasitesini. Dediğim gibi Türkiye'den de yakında silah almaya ve belki biraz daha yakınlaşmaya başlayacaklar. Hani gümrük birliği olur mu bilmiyorum ama belki o konuda biraz daha olumlu sinyaller alabiliriz. Çünkü Avrupa biliyor, Ukrayna giderse sıra Baltıklara gelecek. Hatta belki Polonya'ya gelecek. Sonuçta derslerini aldılar ve sonuna kadar direnecekler. Amerika'nın bu konuda Ukrayna'ya destek verip vermemesi artık çok önemli değil benim kanımca.
Çok teşekkür ederiz Atilla Bey. Çok sağ olun. Çok ciddi bir yorumla kapattık. ABD-Rusya ilişkini analiz ettiniz.
Evet.
Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim.
Cuma gününe kadar ekonomi piyasasının biraz daha hareketlenmesini rica ederim.
Evet, biraz ekonomik veri yayınlayın ya.
Veri yayınlayın, bir açıklama
yapın. Baksana yani Çinli bile rahatsız oldu ya.
Açıklama yapın. Eski bakanımız Nevati Bey gibi güzel bir söz söyleyin.
Değil mi? Bir şeyler olsun ki biz de yani hani kendimiz gündem yaratacak halimiz yok. Yani itfaiyecilerin görevi yangın çıkarmak değil abi, yangın söndürmek.
Lütfen rica ediyoruz. Bize yardım edin diyelim ve cuma günü görüşmek umuduyla. Atilla Bey, kendinize iyi bakın.